Sabır ve teslimiyet, müjde ve sevinç. Kâb radıyallahu anh sabrediyordu. Sabredecekti. Onu yaratan, onun gizlisini, açığını, niyetini, hissettiklerini, söylediklerini, gönlünden geçirdiklerini hepsini biliyordu. Rabbine güveniyor, onun kapısından başka gidilecek, sığınılacak kapı bilmiyordu, yoktu. Bu şekilde 10 gün daha geçti. Konuşmanın yasaklanmasından sonra geçen günler 50'ye tamamlanmıştı. Kâb, 50. gecenin sabahı, fecir vaktinde evlerinin birinin damında sabah namazını kılmış, oturuyordu. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de zikrettiği gibi, göğsü iyice daralmış, canı sıkılmış, yeryüzü artık kendisine dar gelmeye başlamıştı. Uçsuz bucaksız ovaların, vadilerin, dağların, denizlerin uzandığı dünyanın genişliği onun için artık bir mana ifade etmiyordu. Sabahın serinliği gönlünü serinletmeye yetmiyor, hafiften esen rüzgarın okşayışları onu teselli etmiyordu. Bu duygular içinde otururken sel dağının üstünde bir adamın bütün gücüyle bağırdığını duydu. ''Ey Kâb İbni Malik!'' Birden heyecanlanmıştı. İçi dolu dolu olmuştu. Kalbi yerinden fırlayacakmışçasına atıyordu. Ne yapacağını bilemedi. Derhal secdeye kapandı. Sıkıntılardan, dertlerden kurtulma anının geldiğini anlamıştı. Bu sesleniş onun esintilerini taşıyordu. Bu bağırış, sıradan bir bağırış, sıradan bir çağırış değildi. Bu, peşinde müjde taşıyan bir sevinç narasıydı. Sabah namazını kıldıktan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazda hazır bulunan insanlara, Allah'ın bu 3 samimi insanın tevbelerini kabul ettiğini ilan etmişti. Onlar, diğer ihmalkarlardan farklıydı. Acıyla yoğrulmuşlar, gözyaşlarıyla gönüllerini temizlemişler, müjdeyi hak etmişlerdi. İnsanlar bu müjdeyi ulaştırabilmek için derhal harekete geçmişler, diğer 2 arkadaşına müjdeciler giderken bir süvari de atını atlayarak Kâb'a doğru at koşturmaya başlamıştı. Eslem kabilesinden bir adam da önce ondan tarafa doğru koşmaya başlamış, sonra süratle dağın tepesine tırmanmış, oradan Kâb'a sesleniyordu. Elbette ses attan hızlıydı. Bu haykırış onun müjde dolu sesiydi. Kâb radıyallahu anh yerinde duramıyordu. Dağ tepesinden bağıran, sesini duyarak müjdeyi aldığı o kişi yanına geldi. Kâb'ın üzerinde 2 kat güzel elbisesi vardı. Derhal onları çıkarıp müjdeyi ulaştıran bu kişiye giydirdi. Kendisi, Allah'a yemin ederim ki o gün bu elbiselerden başka verebilecek elbisem yoktu, der. Olsa belki onları da verecekti. Ne verse değerdi. İnsanlar içine çıkabileceği bütün elbiselerini vermişti. Onların yerine ödünç elbiseler alarak üzerine giydi ve Allah Resulü'nün huzuruna varmak üzere yola çıktı. Yolda birçok insan onu karşılıyor, tebrik ediyor ve Allah'ın sana bahşettiği tevbe mübarek olsun diyordu. Bu tebrikler o Mescid-i Nebeviye'ye girinceye kadar devam etti. Bütün dünya değişmişti. Gözler gülüyor, yüzler gülüyordu. Evler, yollar, ağaçlar, her şey gülüyor, dünya gülüyordu. Vardı, mescide girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içeride oturuyordu. Çevresini sahabiler almıştı. Talha İbni Ubeydullah radıyallahu anh onu görünce yerinden kalkarak ona doğru koştu. Elini sıkarak musafahalaştı ve onu tebrik etti. O da sevinç içindeydi. Herkes sevinçliydi, ama Talha kadar sevincini belli eden ve içten gelen bir sevinç coşkusu gösteren olmamıştı. Kâb onun bu davranışını hiç unutmadı. Resulullah'ın huzuruna vardı, selam verdi. O selam verdiğinde Resulullah'ın yüzü sevinçten pırıl pırıldı. Ona, annenden doğduğun günden beri yaşadığın en hayırlı gün için müjdeler olsun, buyurdu. Kâb, ey Allah'ın Resulü, bu özür kabul ediş sizin tarafınızdan mı oldu, yoksa Allah tarafından mı, diye sordu. Efendimiz, hayır, benim tarafımdan değil, Allah tarafından, buyurdu. Resulullah sevinçli olduğunda yüzü aydınlanır, parıldar, sanki bir ay parçası gibi olurdu. Biz onun sevinçli olduğunu böylece anlardık. Kâb birkaç adım attı, Resul-i Ekrem'in önüne oturdu. Ey Allah'ın Resulü! Tevbemin bir şükranesi olarak Allah ve Resulü yolunda bütün malımı sadaka olarak dağıtmak istiyorum, dedi. O, iç huzuru olmadan dostsuz, sevgisiz, muhabbetsiz dünya malının fayda vermediğini, hiçbir mana taşımadığını çok iyi öğrenmişti. Acılı ve yalnız günlerinde bir gülen göz, bir tatlı söz için neler vermezdi. Şimdi içi sevinç doluydu. Şükrünü dünya malından bütünüyle vazgeçerek eda etmek istiyordu. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, malının bir kısmını kendin için saklaman senin için daha hayırlıdır, buyuruyor, onu uyarıyordu. Evet, insan dünyanın cilvesine, malına, dünya menfaatlerine kapılmamalıydı. Ama kimseye muhtaç da olmamalıydı. İhtiyacı kadar malı bulunmalıydı. Gerektiğinde ondan vazgeçmesini bilmeli ama başkalarından yardım bekler duruma da düşmemeliydi. Kâb, kendisine denilmek isteneni anlamıştı. O zaman Hayber fethinde payıma düşen hisseyi elimde tutuyorum, dedi. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ya Resulallah, Allah beni böyle bir hatadan doğruluğum sayesinde kurtardı. Tevbemin şükrünü eda için yaşadığım sürece yalnız ve yalnız doğruyu söyleyeceğim. Gerçekten de öyle yaptı. O, hayatta kaldığı sürece hep doğruyu söyleyenlerden oldu. Asla bilerek yalan söylemedi. Zaman zaman şöyle derdi. Allah'a yemin ederim ki, ben bu sözü Resulullah'a söylediğim andan itibaren Allah-u Teala'nın hiçbir Müslümanı doğruluk sebebiyle benimkinden daha güzel bir mükafatla mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yine Allah'a yemin ederim ki bu sözü Resulullah'a söylediğim günden bugüne kadar bilerek hiçbir şekilde yalan söylemedim. Hayatımın geri kalan günlerinde de Rabbimin beni yalandan koruyacağını ümit ve niyaz ederim. Çok geçmedi, bu olayla ilgili olarak Allah Teala şu ayeti kerimeyi indirdi. Yemin olsun ki Allah, peygamberinin ve güçlük anında ona tabi olan muhacirlerin, ensarın tevbelerini kabul etti. Öyle ki içlerinden bir kısmının kalpleri az daha hak çizgiden kayacaktı. Tevbelerini kabulle onlara lütfu keremde bulundu. Gerçekten o sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Ve geri kalan o üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Hani bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, vicdanları bile darlaşmış, kendilerini sıktıkça sıkmış, Allah'tan başka sığınacak yer olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tevbe etmeleri için onlara tevbe kapılarını açtı. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edici ve sonsuz merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın gazabından sakının, takva duygularıyla dolun ve özü sözü doğrularla beraber olun. Tevbe 117-119. Böylece Kâb ve arkadaşlarının hatırası, dünya durdukça duracak, zikri hakim okundukça okunacak ve asla unutulmayacaktı. O artık silinmeyecek harflerle yazılmıştı. Allah'ın kitabında yer almıştı. Herkese ibret olmalıydı. Acılar, üzüntüler sevince, suçluluk duygusu, doğruluğun kazandırdığı iftihara dönüşmüştü. İşledikleri bu hata asla tekrar etmeyecekti. Kâb radıyallahu anh, oğlunun kendisinden yaptığı nakilde yaşadıklarını anlatırken az evvelki ayet-i kerimeleri okur ve sözüne şöyle devam eder. Vallahi Rabbim beni İslam hidayet nuruna erdirmişti. Bu çok büyük bir nimetti. Ondan sonra bana bahşettiği ve gerçekten yüceliğini gönlümde hissettiğim en büyük nimeti, Resulüne söylediğim doğru sözdür. Ona yalan söylemeye kalkışmayışımdır. Yalan söyleyerek kendini helaka sürükleyen diğerleri gibi olmayışımdır. Çünkü Allah vahiy indirdiğinde yalan söyleyen o kimseler hakkında bir kimseye söylenecek sözlerin en ağırlarını söyledi. Şöyle buyurdu. O, savaşa katılmayanların yanına dönüp geldiğiniz zaman, onlar kendilerini görmemezlikten gelip hesaba çekmeyesiniz diye Allah adına yemin ederler. Onlara dönüp bakmayın, onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar necistirler. Sonunda varacakları yer de cehennemdir. Bu, kendi amellerinin, kendi kazançlarının karşılığıdır. Kendilerinden razı olasınız diye size de yemin ederler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile biliniz ki Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Tevbe 95-96. Yalan söyleyenler de kıyamete kadar hep böyle anılacaklardı. Onlar söyledikleri yalanlarla, buldukları uydurma özürlerle kendilerini kurtardıklarını zannediyorlardı. Şimdi adalet gerçekleşmiş, samimi olanlar hesap peşinde olanlardan ayrılmıştı. Onların bahaneler uydurduğunu, samimi olmadıklarını Allah Resulü de biliyordu. Ama ona düşen yalanlarını yüze vurmak değildi. Araştırma yapmak zorunda da değildi. Onun yapacağı davranışlar, söyleyeceği sözler kıyamete kadar insanlara örnek olacaktı. O, elinde delil bulunmadan hüküm vermezdi. Sen kalbinde şu duyguları taşıyorsun demezdi. Öyle deseydi, sonraki nesiller bunu çok yanlış kullanabilirlerdi. O, Rabbi kendisine nasıl emrediyorsa öyle davranırdı. Allah böyle olmasını murad etmişti. Sonuçta hak yerini bulmuş, doğruyla eğri birbirinden ayrılmış, yaşananlar herkese ibret olmuştu. Kâb ve arkadaşlarının yaptığı da hataydı. İhmal doğru değildi. Cihat ordusu saflarında yer almak, ihmale kurban edilecek bir şey olamazdı. Her mümin çağrıldığında en kısa zamanda hazırlıklarını tamamlamalı, saflardaki yerini almalıydı. Müminlerin zayıflıkları, ihmalleri düşmana cesaret verirdi. Mücahitlerin her an hazır olmaları, çağrıldığında sel gibi meydana akmaları, bilinen ve bilinmeyen düşmanları sindirir, cesaretlerini kırardı. Kâb radıyallahu anh, kaynaklarda zikredildiğine göre Malik İbni Ebu Kâb'ın tek oğluydu. Ensardandı, Seleme oğullarındandı. Annesi yine Seleme oğullarından Zeyd İbni Salebe'nin kızı Leyla idi. Kâb radıyallahu anh şair ve edip bir insandı. Son derece zeki, cömert, dürüst ve mertti. Duygularını açık ve net bir üslupla ifade eder, ne söyleyeceğini çok iyi bilirdi. Cahiliye döneminde daha çok şiirleriyle tanınır, söylediği mısralar dilden dile dolaşırdı. İslam nuruna henüz Allah Resulü Medine'ye gelmeden kavuşmuş, kendisinin de ifade ettiği gibi Akabe biatında bulunmuş, Resul-i Ekrem'e ilk orada biat etmişti. Uhud muharebesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zarar gelir endişesiyle onun sarı renkli sarığını giymiş, kendi sarığını da Efendimiz'e vermişti. Bu gazvede gerçekten örnek bir mücadele sergilemiş, 11 yerinden yara almıştı. Şiire düşkünlüğü sebebiyle Allah Resulüne, ''Şiir hakkında kanaatiniz nedir?'' diye sormuş. Efendimiz, ''Mü'min hem kılıcıyla hem de diliyle cihad eder.'' cevabını almış ve sevinmişti. Resulullah'ın şairleri olarak tanınan 3 kişi vardı. Hasan İbni Sabit, Abdullah İbni Ravaha, Kâb İbni Malik. Allah Resulüne sözlü saldırıları onlar göğüsler, karşı saldırıya geçerler, dillerini gerçekten bir kılıç gibi kullanırlardı. Onların varlığı ve karşı saldırıları müşrik şairleri yıldırır, onları sözlerini ölçülü kullanmak zorunda bırakırdı. Bu 3 şairin arasında belli bir ihtisaslaşma da vardı. Hasan radıyallahu anh daha ziyade hasımların soylarını, nesep bağlarını, geçmiş yıllarda düştükleri hataları, hıyanetleri, vefasızlıkları, düşkünlüklerini iyi bilir, saldırı için bu alanları seçerdi. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh, tevhid inancının güzelliğini, getirdiği nimetleri, küfrün, dalaletin çirkin yüzünü, insanı sürüklediği bayağılıkları vurgular, nuru bırakıp karanlıkları seçenlerin içine düştükleri bayağılıkları sergilerdi. Kâb radıyallahu anh ise, savaş için meydana çıkacakların gözünü yıldıracak, mücahitlerin gücünü, cihat azmini artıracak, müminleri ateşleyecek, müşrikleri ürkütecek şiirler söylerdi. Mesela bir şiirinde şöyle diyordu. Dolaştık adım adım, Tihame sahrasını, Hayber'i. Yere serdik, hakkından geldik, sildik bütün şüpheleri. Sonra yerleştirdik kınlarına kılıçları. Hayrete düşürdük, şaşkına çevirdik onları. Şimdi dili olsaydı ilan ederdi herkese. Biçmek için hazır olduğunu Sakifi ve Devsi. Bu mısraları duyan Devsliler, canınızı kurtarın, Sakif'in başına gelenler sizin başınıza da gelmesin diyerek ve aralarında istişare ederek teslim olmuşlar, daha sonra da İslam'ı seçmişlerdi. Kâb radıyallahu anh, aklından geçenleri, duygularını güzel ifade eden bir sahabiydi. Bunun için Mürara ve Hilal'den farklı olarak Tebük seferi arasında onun yaşadıkları ve hissettikleriyle ilgili bilgi bize bu kadar canlı geliyor ve onun hatıraları asırlardır bütün sıcaklığıyla yad ediliyor. O hatalıydı, dürüsttü, tevbekârdı, hak davanın samimi yolcusuydu. İbret alınacak imtihanlar zincirinden geçmiş ve hepsini kazanmayı bilmişti. İrşat ve ibret için dikkat çeken noktalar. Askeri harekat öncesi hedef belirtmemek Allah Resulü'nün sünnetlerindendir. İslam cihat ordusu her şart altında hareket kabiliyetine sahip, her an düşmanı karşılamaya hazır olmalıdır. Allah yolunda malla cihat da canla cihat gibi önemlidir. Çünkü cihat ordusu onunla hazır hale gelir, yolların aşılmasını o temin eder, cephedeki mücahitler onunla mücadeleye devam eder. Bunun için zikri hakimde malla cihat çok defa canla cihatla yan yana zikredilir. Münafıklarda yok olan sadece iman değildir. Onlarda şahsiyet ve asalet duyguları da yoktur. Olduklarından farklı görünmek, fedakarlık isteyen konularda bahaneler uydurmak, birçok insani değeri hiçe saymak da onların ahlaklarından birer parça olmuştur. Her şuurlu mümin, değişik şartlar altında, iyi günde, kötü günde kimlerle yan yana düştüğüne, aldığı tavırların kimlerin tavrına benzediğine dikkat etmelidir. Söylediği sözlerin, attığı adımların kimin adımlarına uygun olduğu, kimin işine yaradığı konusunda gafil olmamalıdır. İslam ordusu daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, cihanın iki dev imparatorluğundan biri olan Bizans'a meydan okumaya başlamış, onların askeri manevraları ve göz korkutma, baskı kurma hamleleri karşısında suskun kalmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mesafe uzaklığı ve yolların susuz ve imkanların dar olduğu sahralarda ilerleyişi sebebiyle bu askeri harekata sadece süvari kabul etmişti. Asker ve mühimmat, savaş ve arazi şartlarına göre seçilmelidir. Buna rağmen, yaya yollara düşen, ordunun peşini takip edip sonradan yetişenler, orduda önceden yer alan mücahitlerin azim ve şevklerini ateşlemiş, maneviyatlarını yükseltmişler, Efendimiz'i de sevindirmiştir. Bu, Allah yoluna baş koymuş olmanın farklı bir ifadesi olmuş ve hayran olunacak bir tavır olarak tarihe geçmiştir. Mü'min, mü'min kardeşinin halini güzele, hayra, salaha hamletmelidir. Arkasından güzel söz söylemeyi prensip edinmelidir. Kâb, Muaz İbni Cebel'in kendisini hayırla yad eden sözlerini unutmamış, onu hep sevgi ve hayırla hatırda tutmuş, minnet ifade eden kelimelerle dile getirmiştir. İnsanın iç dünyası gülmeyince dış dünyası gerçek manada gülemez. İç dünya daralınca dış dünyanın genişliği fayda vermez. Mü'min her durumda özü sözü doğru olan insan olmalıdır. İleri sürülen bir bahane, peşinden başka bahaneleri, yalan, peşinden başka yalanları getirir. Yalanlar içinde bulunulan durumu düzeltmek yerine giderek kötüleşmesine sebep olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, orduya katılmayan insanların uydurdukları bahanelerin farkındadır. Ancak kendisine söylenilenlerin üzerine gitmemiş, yalanlarını veya sudan bahanelerini yüzlerine vurmamış, kendisine nasıl söylenmişse öylece kabul etmiştir. Bu, iyi bir idarecilik, iyi bir komuta örneğidir. İşlenen hatalar, aynı olsa bile onları işleyen insanlara karşı alınacak tavır, bu insanların durumuna ve niyetlerine göre farklı olabilir. Nitekim bu hadisede münafıklar veya sudan bahane ileri sürenlerle müminlere karşı davranış ve tavırlar birbirinden çok farklıdır. Bu farklılık da belli bir maslahata yönelik olmalıdır.